Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce Fatih'in babası Sultan II. Murad'ın Fatih Sultan Mehmed'in şehzadelik döneminde ona ettiği nasihatlerden bir kısmını nakledeceğiz. Nakledeceğimiz bu kısımda Sultan Murad oğlu II. Mehmed'e aklın kılıçtan daima üstün olduğunu söylüyor. Programımızda daha sonra 1882-1951 yılları arasında yaşamış olan Nurettin Rüştü Büngül'ün Eski Eserler Ansiklopedisi ismiyle yayımlanmış olan kitabından eskiden kullanılan bazı eşyalara dair verdiği kısa bilgileri nakledeceğiz. Ardından Tanzimat'tan sonra uygulamaya konan gündelik hayata dair bazı yasakları duyuran bir ilanı okuyacağız. İlan, 19. yüzyılın ilk yarısındaki sosyal hayata, sosyal şartlara dair fikir veriyor. Programımızın sonunda da Beşir Ayvazoğlu'nun Osmanlı Estetiği isimli sohbetinden bir bölüm dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Şehir ve insan.
Bu haftaki programımıza Fatih Sultan Mehmed'in babası Sultan II. Murad'ın oğlunun şehzadelik döneminde ona ettiği nasihatlerden bir kısmını naklederek başlayacağız. Sultan Murad Han'ın nasihatlerine geçmeden önce bu nasihatlerin yer aldığı kitap hakkında kısa bir bilgi verelim. Kitabın aslı hakkında bilgi veren kitap, yıllar önce Tercüman Gazetesi'nin 1001 Temel Eser isimli serisi arasında 76. kitap olarak yayımlanmıştı. Kitabı yayına hazırlayan Abdullah Uçman, kitabın aslı hakkında özetle ve mealen şu bilgiyi veriyor. Kitap, Sultan Murad'ın daha sonra Fatih unvanını alacak olan oğlu II. Mehmed'e siyasi, sosyal, askeri, ahlaki ve dini konularda verdiği nasihatleri ihtiva ediyor. Nasihatler çocuk yaşta bir şehzadenin anlayabileceği bir dille ifade edilmiş. Eserin aslı 2. Murat devrinde padişahın sarayına girmiş, tırnak içinde ona kulluğunu arz etmiş ve ondan iltifat görmüş olan Venedik elçisi Andrea Coscolo tarafından kaleme alınmış. Daha sonra 1559 yılında yani 16. yüzyılda o elçinin torunu olan Marino de Cavallo isimli Venedik elçisi tarafından tercüman Murat Bey'e tercüme ettirilerek Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmuş. Eseri ilk kez kaleme alan Venedik elçisi Andrea Coscolo hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmuyor. Kitap ise Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bulunuyor. Biz bu programda okuyacağımız kısmı o kitabı yıllar önce hem kendi diliyle hem de günümüz Türkçesiyle yayına hazırlamış olan Abdullah Uçman'ın Fatih Sultan Mehmed'e Nasihatler, Sultan Murad Han isimli kitaptan nakledeceğiz. Nakledeceğimiz bu kısımda Sultan Murad, oğlu II. Mehmed'e aklın kılıçtan daima üstün olduğunu söylüyor. Okuyalım bakalım neler söylüyor. Ey oğul, şunu iyice bellemelisin. Herhangi bir şeyin devamlı olarak kaba kuvvet, kılıç, kahramanlık ve ezici güç zoruyla meydana gelmesiyle akıl, tedbir, sabır, ileri görüşlülük, imtihan ve yorucu tecrübeler sonucu dilediğimiz şekilde meydana gelmesi arasında büyük farklılıklar vardır. Birinci yol her zaman geçerli olmadığı gibi mahzurları da çoktur. Yukarıda gördüğümüz gibi uygun ve münasip zamanlar, fırsat düşürmede sağlanan kolaylıklar, elbette ki hayatta acele etmek ve kol gücünü kullanmak için verilmiş değildir. Bunu ben defalarca tecrübe edip durmuşum ve hep aynı sonuca ulaşmışımdır. Bunun için elde edilmek istenen her varlığın gerekli olan bütün şartlarına katlanmak gerekir. Bir adam bir bahçe dolusu yemişi yiyebilmek için bir bahçeye girse, henüz olmamış ham meyveleri koparıp ağzına atsa, yemek istediği şey meyve değil belki de zehirdir. Fakat olgunlaşmasını bekleyip ondan sonra koparıp yese, yediklerine ancak o zaman yemiş denebilir. Şehzade Mehmet, babasından işittiği bu anlamlı ve yararlı sözlerden oldukça hoşnut kalır ve şöyle bir karşılıkta bulunur. ''Ey benim mutlu babam, siz nasıl görürsünüz tabii bilmem ama ben bu konuda şu şekilde düşünüyorum. Yaşı ilerlemiş ihtiyar bir kimse, yukarılarda sizin anlattıklarınızın tam aksine olarak, gençliğinde de anlayış, ileri görüşlülük ve doğru yolda yürümüş olsa, ihtiyarlığında da zevk ve sefayı gençlerle aynı şekilde kolayca sürdürebilir sanıyorum. Muhterem Sultanım, şimdiye kadarki sözlerinizden ayrıca şunu da öğrenmiş bulunuyorum. Memleketin genel idaresinde, yani halkın iyi yönetiminde, halkı idareye karşı itaat ettirmekte, akıl, ileri görüşlülük ve sağlam kanunların sağladığı kolaylığın silah gücünden ve kaba kuvvetten daha iyi, daha faydalı olduğunu söylemiş bulunuyorsunuz. Bu arada şu hususu da gözden uzak tutmamak gerekir sanıyorum. Halk ancak sizin devrinizdeki halk olduğu zaman sizin kanunlarınız ve prensipleriniz geçerliliklerini korumaya devam eder. Fakat bugünkü halk eski halk değildir. Halk şimdi çok değişmiş, isyancı bir karakter kazanmıştır. Bence bunlar ancak kılıç gücüyle idare edilebilirler. Ayrıca düşmanın zararı dokunmaması için yine kılıca ihtiyaç vardır sanıyorum. Yine benim şahsi kanaatimce halk arasında yaygınlaşmaya yüz tutan fitne ve fesadın önüne iyilik, nasihat ve öğütle çıkmanın hiçbir anlamı yok gibi geliyor bana. Çünkü halk şimdilerde söz dinleyip öğüt tutmayı adeta unutmuş gibidir. Bence bunların üzerlerinden kılıcı hiçbir zaman indirmemek gerekir. Mesela eski çağlarda İskender-i Zülkarneyn ve İran padişahlarından Hüsrev, Nuşirevan gibi padişahlar adil ve doğru kişilermiş. Fakat bunlar bile akıl ve kanun kuvvetinden çok kılıç kullanmışlar. Büyük ülkeleri bu şekilde ele geçirmişlerdir. Yine bunun gibi dik başlı ve inatçı bir ata binlerce hoş ve tatlı söz yerine bir mahmuz vurmak çok daha faydalıdır. Mahmuzun etkisi daha çabuk olur. Sizse sadece sertlik ve kaba kuvvetten çok akıl ve fikir kullanmanın, meseleleri iyilik ve güler yüzlülükle bir sonuca bağlamanın gerekliliğinden bahsediyorsunuz. Sultan Murat, oğlunun bu sözlerine karşı şunları söyledi. Ben sana kılıcın faydasızlığından ve gereksizliğinden bahsetmiş değilim ki. Eğer böyle bir amacım olsa, başta kendi ecdadım olmak üzere diğer bütün padişahların hareketlerine karşı çıkmış olurum. Benim kanaatimce yerinde ve gereğinde elbette kılıca da lüzum vardır. Aslında benim söylemek istediğim şey daha başkaydı. Ben sana kılıç nerede kullanılır, akıl nerede gereklidir, savaşlarda ve ülke idaresinde hangisi daha faydalıdır bunu açıklamaya çalışmıştım. Burada ayrıca şu noktayı da görmezlikten gelemeyiz. Kılıcı kullanıp onun yardımıyla ülkeler fethetmek için yine akıl ve fikre danışmak, herhalde onun yardımını da almak gerekir. Ancak bu şekilde olursa yapılan işler sağlama bağlanmış olurlar. Kılıcı kullanıp onun yardımıyla ülkeler fethetmek için yine akıl ve fikre danışmak, herhalde onun yardımını da almak gerekir. Ancak bu şekilde olursa yapılan işler sağlama bağlanmış olur. Çünkü çokları sadece birini, mesela kılıcı ve tek başına kuvveti kullanarak savaşa girmişler, tabii sonunda bozguna uğramışlardır. Senin isimlerini almış olduğun padişahlara gelince, onların da adı geçen işleri kılıç yardımıyla yaptıklarını ama hemen yanı başında da düşünce, ileri görüşlülük ve ön tedbirlerden ayrılmadıklarını görüyoruz. Kılıç tek başına onların da işlerine yaramamıştır. Onların o yarınlara kalarak her fırsatta anılan büyük işleri, görünüşte kılıcın gölgesinde olmuşsa da gerçek anlamda akıl, mantık ve sevgi güçleriyle gerçekleşebilmiştir. Yine o günlere bakalım. İran padişahının 100 bin askerine karşılık İskender, onu 40 bin askerle hem de kendi toprakları olan İran'da bozguna uğratmış. Eğer İskender aklını kullanmasaydı, bu sonuca ulaşabilmesine imkan var mıydı? Bütün bunlar gösteriyor ki aklın gücü kılıçtan daima üstündür. Bu bütünüyle her şeye karşı böyledir. Akıl sürekli olarak bu üstünlüğünü korumuş ve korumaktadır. Ben nice yiğitlerin akıllarını kullanamadıkları, sırf kılıçlarına güvendikleri için yok olduklarını görmüşümdür. Mesela dedem Sultan Yıldırım Bayezid sadece kılıcına güvenmeyip tedbirini de onunla birlikte alıp birazcık aklını da kullanabilmiş olsaydı Timurlenk hadisesi meydana gelir miydi? Bu hadise meydana gelmemiş olsaydı bizim açımızdan daha iyi olmaz mıydı? Güçlü ve kuvvetli olmak iyidir. Fakat kuvvet aklın emrine verilmelidir. Mesela bana göre ayrı iki görüşe sahip iki taraf her çeşit faydalı noktayı göz önünde tutarak akla danıştıktan, aklın da iznini aldıktan sonra savaşa tutuşurlar. Birbirleri üzerine asker göndermeden önce karşılıklı elçiler gider gelir, mektuplar yazılır, bazı anlaşma noktaları üzerinde durulur. Yani her şey mantık sınırları içinde görüşülüp konuşulur. Taraflardan biri yine de akla uyan teklife razı olmaz, itiraz ederse, ondan sonra hakiki savaş başlamış olur. Ve Allah orada akla uymayana karşı akla uyan tarafı galip getirir. Ayrıca şu da tekrarlana gelen genel bir prensiptir. Eğer yenik ve güçsüz bir padişah normal olarak karşısındaki galip padişaha barış teklif etse, galip olan bu teklifi reddedemez. Bu yüzden Allah Teala Hazretleri padişahlara güç ve kuvvetin yanında akıl da vermiştir. Ta ki kuvvetlerini aklın yardımıyla yerli yerinde kullanabilsinler. Sadece birini kullanmaları iyi değildir. Padişahlığın taşıdığı anlam biraz da bunların ikisini de yerli yerinde kullanabilmekle gerçekleşir. Mesela yiğit geçinen bir asker yanında taşıdığı silahı ikide bir de kendisine hoş gelmeyen bir söz için kullanmaya, bununla olur olmaz kimselerle dövüşmeye kalksa ona kahramandan başka bir şey, belki deli derler. Onun kahramanlık ve yiğitliği ancak elindeki silahı akıllıca ve gerekli olan yerlerde kullanmasıyla görülebilir. Sultan II. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmed'e ettiği nasihatlerin bu programda aktaracağımız kısmı bu kadar. Bu nasihatleri nakletmeye başka programlarımızda zaman zaman devam edeceğiz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızda şimdi 1882-1951 yılları arasında yaşamış olan Nurettin Rüştü Büngül'ün Eski Eserler Ansiklopedisi ismiyle 1939 yılında yayınlanmış olan kitabından eskiden kullanılan bazı eşyalara dair verdiği kısa bilgileri nakledeceğiz. Nurettin Rüştü Büngül 1882'de Konya'da doğmuş. İstanbul Darülfünun'u Hukuk Fakültesine devam ederken gazeteciliğe başlamış. Geveze ve Cadaloz isimli mizah gazetelerini çıkarmış, uzun süre yayınlamış. Kültürlü bir yazar, içli bir şair, kuvvetli bir hicivciymiş. Şiirleri ve yazıları zamanın gazetelerinde yayınlanmış, şarkı güfteleri de bestelenmiş. Eski eserler uzmanıymış, antika eserler mağazası varmış. 1951 yılında İzmir'de vefat etmiş ve oraya defnedilmiş. Kitapta pek çok eşya ismi maddeler halinde sıralanıp haklarında bilgiler verilmiş. Biz bu programda sadece bazılarını nakledeceğiz. Nurettin Rüştü Büngül bir antikacı olarak bahsettiği eşyaların çoğunun 1939 yılındaki fiyatlarını da veriyor. Eskiden içine lale konulan çiçeklikler varmış. Nurettin Bey, lalelik hakkında şu bilgiyi veriyor. Osmanlı tarihinde bir devre adı verilen ve müteaddit çeşitleri bulunan bu çiçeğin konulması için yapılan ağzı dar çiçekliklere lalelik denir. Altın ve gümüşten mağda Sevr, Saksonya, Viyana, Çin, Billur, Beykoz ve Çeşme Bülbül'den de olur. Ağzı az geniş bir gülabdan gibidir. Maddesinin ve işinin değerine göre para eder. Porselenleri ve gümüşleri 10 liradan 100 liraya kadar satılır. Altını ise dirhemine ve işçiliğine göre para eder. Kağıt makası, tırnak makası, terzi makası, bahçe makası, oya makası ve hatta mum makası gibi nevileri vardır. Halis taban ve çelikten yapılmış zarif ve uzunca kağıt makaslarının sapları ya fettah veya çifte ali şekillerinde olur, ya fettahın başına ve alinin ağzına küçük ve baş parmaklar sokularak kullanılırdı. Bu makasların içerisinde içi dışı altın çiçekler işlenmiş ve işleyenin imzasını havi olanların fevkaladeleri 50 lira ve yalnız dışarısı işlenenlerin iyileri 15 liradan başlar ve 8 liraya kadar satılırdı. Bunların o kadar zarif ve insicamlı işlenenleri vardı ki bugün eğrilen uçlarını ve gevşeyen orta vidasını tamir edecek usta bile yoktur. Makasçılık bizde 15. 16. asırda tekamül etmiştir. Ustaları Türktür. Nadiren Prizren'de, Bosna'da da yapmıştır. Makas ne kadar hafif olursa o kadar makbuldür. Abdülmecid devrinde Ermeniler adi ve ince saçlardan yapmışlarsa da yapılışında ve işlenişinde büyük farklar vardır. Buna rağmen hafifliğine aldanıp bunlardan da koleksiyonlarına koyanlar vardır. Sapları yaylı, açılır kapanır ve hatta içerisine girip de yuvarlak bir şiş gibi kalarak makas olduğu belli olmayanlar da vardır. Fakat bunlar yalnız kağıt makaslarına inhisar etmiş olup diğerlerine o kadar ehemmiyet verilmemiştir. Şimdi koca makasçılar çarşısı baştan başa boşalmış, bir tane makasçı kalmamıştır. Manyaluka. Eskiden Rumeli'de küçük küçük parça kumaşlar bir kadife zemin üzerine dikilip her parçanın etrafını ipek ve ince sırmalarla işleyerek vücuda getirilen seccadelere manyaluka denir. Bunun 400-500 lira edenleri vardır. Keçe üzerine işlenenler o kadar para etmez. Maşlah. Bir zamanlar İstanbul hanımlarının kıymetli bir sabahlığı veya köy mantosu iken modadan düşmüştür. Maşlahların Bağdat'ta yapılmış olanlarının halis gümüş sırmalıları ve bilhassa eski Arap ümerasının maşlahları 50-60 lira kadar eder. Kadın maşlahları ise her yerde dokunur ve hanımlarımıza fevkalade yaraşırdı. Mertebani. Çin Hindi'nde yapılan, üst üste üç hamur birbirine kaplanmak suretiyle meydana getirilen gökle yeşil arası, hareli ve gayet ağır bir fayanstır. Tabağı, kasesi, vazosu ve küpü olur. Bunların iyisinden bir büyük tabak 100 lira, büyük kase 150 lira, orta boy kase ve tabakları da 60 lira eder. Vazolarının ve küplerinin 1000 lira edenleri görülmüştür. En kıymetlisi ortasında birbirine sarılmış iki kiremit rengi ejderi havi olanıdır ki bunlar 1000 İngiliz lirasına ancak tedarik edilebilirmiş. Avrupa'da bunun ismi Seladon'dur. Mertebani Türklere mahsus bir isim olup rütbe sahiplerine mahsus manasındadır. Bunlardan Topkapı Sarayı Müzesi'nde 2000 kadar vardır. Türkler bunu çok merak etmişlerdir. Hatta eski Türklerde de yeşim renginde olan bu meta gayet kıymetliydi. Meydani. Koyu kırmızı veya mor çizgili bir ipek kumaştır. İyisi Hint'te ve Şam'da dokunur. Evvelce Diyarbakır havalisinde de yapılırdı. Mor renklisi makbuldür. Bayram yerlerinde erkekler tarafından giyildiğinden meydani denilmiştir. Topla satılır ve topu 12 endaze yani 7 metre 20 santim gelirdi ve çift top 3 altına satılırdı. Şimdi bunun taklidi olan desenler kadınlar için moda olmuştur. Micmer. İnce mumluk gibi bakırdan ve bronzdan, küçük şamdan tarzında yapılmış olup, tozu yoğrularak mum şekline getirilip buna dikilerek mübarek gecelerde yakılırdı. Bu micmerlerden bir tanesini Efkaf'ın okkasını 30 kuruşa sattığı bakırlar içinden 1 liraya alarak 15 liraya sattığımı hatırlıyorum. Mütteka, aslı Arapça dayanak manasında olup uzun uzadıya yatmayı arzu etmeyen dervişler veya keyif ehli varlıklı ihtiyarların koltuk altına koyduğu veya alnını dayadığı bir arşın kadar ucu genişçe kavisli baston olup yaygın hilal şeklinde bir ağaç takılmış bir değnek veya yekpare ağaçtan yapılır. Bunların meşhur oymacılar tarafından fevkalade çiçekler ve yazılarla süslenerek yapılmış olanları 50 lira ve daha çok para eder. Sadef kakmalı olanları daha değerlidir. Öd ağacı, abanoz, pelesenk ve demir hindi gibi ağaçlardan da yapılır ve baş tarafı fil dişi olanlar da vardır. Naka, balık dişi. Fil dişine benzeyen ve nakayı bahriye, deniz devesi denilen balığın dişidir. Fil dişinden tesbih yapmak caiz olmaz diyenler için naka tesbihler daha makbuldür. Bundan yalnız tesbih yapılır. İyi çekilmiş bir haddeli naka 10, eski ise 15, ajurlu yapılmış fevkaladeleri yüzlerce lira eder. Nalın. Arapçada nal, ayakkabı, nâileyn, bir çift ayakkabı demektir. Türkçe'de nalin veya nalına dönüşmüştür. Bildiğimiz takunyaların kibarı hamam nalinleridir. Bu Sinop'ta sadefle, Afyonkarahisar'da telle işlenir. Som gümüş kaplanarak yapılanları da olur. İşlemelileri 5-6 lira, gümüşlüleri de gümüşüne göre 20-30 lira eder. Narçil, denizden çıkan yüsrü gibi bir şeydir. Hindistan'da Hindistan cevizine benzer bir ağacın meyvesi diyenler de vardır. Bundan çekilen tesbihler makbuldür. İmamesini kırmamak şartıyla kullandıkça koyu sarı bir renk alanlar 30-40 lira eder. Yenileri beyazca olup iyi haddeli ise 15 lira eder. Nargile. Nargile ilk defa bundan 4-500 sene kadar evvel Hindistan'da icat edilmiş ve narçil denilen büyük Hindistan cevizinin kabuğundan yapılmıştır. Mısırlılar kamış sokulmuş kabaklarla esrar içmeye alışık olduklarından bu alet orada fevkalade kabul görmüş ve adına da nargil denilmiştir. Zira Mısır'da C harfi G sesiyle ifade edildiğinden narçil burada nargil veya nargile olmuştur. Daha sonra İranlılar da kabul ederek büklüm yılan manasına gelen marpici icat etmişler ve narçil yerine fayanstan nargile şişesi, bronzdan başlık yapmışlar. Hatta hemen zeriyata başlayıp İsfahan, Şiraz ve Keşan'da güzel ve leziz tönbekiler istihsal etmişlerdir. Şam ve Yemen'de ağaçtan uzun başlıklar fakat yine Hindistan cevizinden sac ayağı üzerine oturtulmuş ve marpucu kalın bezlerle dikilmiş nargileler yapılmıştır. Türkler buna başka bir itina gösterip bir zevk-i selimle çalışarak billurdan beyaz ve renkli şişeler ve gümüş çiçekli ve meyvelerle süslü başlıklar ve yaldızlı toprak lüleler ilave edip hatta bazen şişesini de gümüşten son derece zarif nargileler yapmışlardır. Arapların nargil, İranlıların galyan, Türklerin nargile ve nargüle dedikleri bu keyif aletinin marpucu ucuna takılan kehrubaların en mükemmelleri de Türkiye'de yapılmıştır. Keçi memesi tabir edilen, ucu çavuş üzümü şeklinde, ortasına doğru kalınlaşarak tekrar incelen ve zamanla kırmızılaşan eski yekpare kehrubar ağızlı 100 lira, ucu palamut şeklinde olup ortası altın çakma yeşimlerle süslü, eteği yine kehrubardan olan ağızlıklar 30-40 lira kadar eder. Nargilenin harcı alem tabir edilen halkın kullandıkları 3 liradan 10 liraya kadar, fakat eski ekabirin kullandıkları hususi nargileler ise yüzlerce lira değerindedir. Eskiden 3 marpuçlusu da vardı. Avrupa ve Amerikalılar nargile şeklinde küçük biblolar yaptırarak masalarını tezyin etmektedirler. Öd ağacı. Yakıldığı zaman hoş bir koku veren ağaç olup bundan tesbih, kutu, ağızlık, mütteka vesaire yapılır. Mavert, rüveydari ve hamud ağacı olmak üzere 3 nevi vardır. Mavert tesbihler en makbulü, rüveydari ikinci, ham öd ağacı üçüncü gelir. İyi çekilmiş bir mavert 30, rüveydari 20, ham öd ağacı da 5-6 lira eder. Çekimsiz, haddesiz olursa 1-2 liradan ibarettir. Hatta ödden saray dolapları, cami kapıları dahi görülmüştür. Ödden yapılmış beşikler pek kıymetlidir. Ödün hurdası ve kaba kısmı buhurdanlarla yakılarak buhur halinde kullanılır, kokusundan istifade edilir. Pembezar. Hindistan menşeili, gayet ince tülbent nevinden, içerisi ufak çitlenbik çiçekleriyle işlenmiş, saray için kullanılan bir nevi kumaştır. Peylek. Peylek ve yelek, dümdüz gitmesi ve hedeften sapmaması için okların baş tarafına geçirilen tüylere derler. Saksonya. Almanya'da Saksonya Krallığı'nda, Meissen'de iki asırdan beri faaliyette bulunan meşhur porselen fabrikasının makas markalı ve fevkalade güzel mamullerinde, kase, sahan, tabak, sürahi, leğen, ibrik, zarf, fincan vesaire verilen ad olup pek meşhurdur. Bunlardan tabaklar, sahanlar 40-50, kaseler 80-100, leğen ve ibriklerin en iyisi 1000 lira eder. Bunlar o kadar mütenevvidir ki 30 liradan 150 liraya kadar kasesi, 20 liradan 100 liraya kadar sürahi ve destisi, 100'den 500 liraya kadar küpleri vardır. Hepsinde makas şeklinde olmak üzere yüzlerce nevi damga vardır. Eskiler kıymetli olmakla beraber bugün çıkardığı mallar içinde de çok değerlileri bulunur. Çok zarif ve zevki selime uygun porselenler ancak burada çıkar. Türkiye için asırlardan beri yaptığı yazılı ve meyve süslü eşya, Avrupa için yaptığı mücessem resimli emtia, yek diğerine rekabet edercesine güzeldir. Saksı. Türkiye'de eskiden beri topraktan yapılan bütün eşyanın ayrı ayrı isimleri olduğu halde, ilk defa çiçek saksılarının yeni tarzda gelenlerine, Avrupalılardan alışılan bir şey olmak üzere saksı ismi verilmişti. Halbuki bunu ilk defa satmak için söyleyen tezgahtar, Saksonya mamulatının iyi olduğunu ifade için söylemiş, bundan saksı adı kalmıştır. Eskiden bu saksılara yalak derlerdi. Nurettin Rüştü Büngül'ün 1939 yılında yayınlanmış olan Eski Eserler Ansiklopedisi'nde yer alan eşyalara dair verilen bilgilerden bazıları böyle. Sizin ilginizi çekti mi bilmem ama eskiye, eski eşyalara ilgi duyanların istifade edebilecekleri notlar. Bu kitaba benzer bir başka kitapta meşhur İstanbul Ansiklopedisi'nin yazarı Reşat Ekrem Koçu'nun Türk Giyim, Kuşam ve Süsleme Sözlüğü isimli kitabı. Kitabın birinci baskısı Sümerbank Kültür Yayınları'ndan 1967 yılında çıkmış. Programlarımızda zaman zaman bu kitaba da müracaat edecek ve seçtiğimiz bazı kelimeler hakkında verilen bilgileri nakledeceğiz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Sırada 19. yüzyıla dair bir ilan var. İlan, halkın uyması istenen gündelik hayatla ilgili bazı yasaklara dair. Metin, Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in Bir Zamanlar İstanbul adıyla yayınlanmış olan kitabında yer alıyor. Tanzimat'ın ilanından sonra yayınlanan ilan başlığıyla sunulan metin, 19. yüzyılın ilk yarısına doğru sosyal hayata dair fikir vermesi bakımından ilginç. Okuyalım. Padişahımızın camileri teşrif buyuracağı umulduğundan, herkesin edep dahilinde hareket edeceğinden şüphe etmiyoruz. Herkesin intizamla camiler ve diğer yerlerde vakit geçirmelerine diyecek yoktur. Ancak çarşı içinde, Beyazıt ve Şehzade başında, doğru yol üzerindeki dükkanlarda halkın birikmesi yasaktır. Geceleri büyük caddelerde iskemle ile sokak ortalarında halkın gidip gelmelerine mani olacak şekilde oturmak yasaktır. Arabalar arasında dolaşıp arabalı ve arabasız gelen geçen kadınlara insanlık terbiyesine aykırı hareket edenler olursa cezalandırılacaklardır. Arabalar da Beyazıt ve Şehzade başında sokak ortalarında durmayıp gezeceklerdir. Halkın ve hele kadınların elbiselerine dair evvelce ilan edilen kararlar bilindiğinden herkesin bu tenbihlere uyması ve hilafına hareket etmemeleri icap etmektedir. Dini vazifelerini yapmak, vaazlarda bulunmak isteyen kadınlar için Sultanahmet ve Şehzadebaşı camileri öteden beri ayrılmış olduğundan, kadınlar bu camilerden başka büyük camilere gitmekten men edilmişlerdir. Namaz vaktinden başka erkeklerin camiye girmeleri yasaktır. Kadınlar açık saçık kıyafetle gezmeyecek, saat 11'den sonra sokaklarda kadınlardan kimse kalmayacaktır. Kadınlar eşya almak için çarşı içinde, dükkan ve mağazalarda içeri girip alışveriş edemeyecekler, alacağı neyse bunu satan dükkanların önünde edebiyle durup istediği şeyi isteyecek, aldıktan sonra hemen evine dönecektir. Herkesin her vakit, hele Ramazan ayında camilere giderek cemaatle ibadet etmeleri tabiidir. Teravih vakti işi icabı bir yere giden gelen hademeden başka kimseler dükkanlarda oturamazlar ancak teravih namazına gidebilirler. Geceleri kimse sokaklarda fenersiz gezmeyecek, fenersiz tutulanlar cezalandırılacaklardır. Saz ve karagöz oyunlarına gidenler de ırz ve edepleriyle oturacaklardır. Ne zaman olursa olsun yasak olan kumar için ev ve kahvelerde toplanıp oynayanlar, mahalle aralarında halkın huzurunu kaçıracak hallerde bulunanlar cezalandırılacaklardır. Hakiki mazereti olmayanlar oruca devam edecekler, özrü olanlar da çarşıda açıkça oruç bozamayacaklar, bu gibiler de cezalandırılacaktır. Her zaman temizliğe riayet etmek, sokak ortalarına öteberi süprüntü döküp bırakmak, etrafı kokutacağından büyük küçük ev ve dükkan sahipleri, halk ve esnaf ev ve dükkanlarını süprüntü ve iğrenç şeylerden temizlemeye dikkat edeceklerdir. Sokaklarda fişek atmak, mehtap yakmak, halkın huzurunu kaçırmak yasaktır. Bu tenbihleri memurlar sureti kat'iyede takip edeceklerdir. Tenbihe aykırı hareket edenler görülürse cezalandırılmaları kararlaştırılmıştır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın sonunda Beşir Ayvazoğlu'nun Osmanlı Estetiği isimli sohbetinden bir bölüm dinleyeceğiz. Beşir Ayvazoğlu, külliyelerin şehrin şekillenmesindeki merkezi rolüne işaret ederek başladığı sohbetinde, ahşap mimarinin özelliklerinden ve konut sahipleri arasındaki yazılı olmayan kanunlardan söz ediyor. Ahşap ev ustalarının adeta bir masal mimarisi tesis ettiklerini anlatıyor. Ayvazoğlu daha sonra İslam inancının toplumun sanat anlayışını nasıl belirlediğine temas ediyor. Tasvir yasağı sebebiyle resmin yerini hat sanatının aldığını anlatıyor.
Osmanlı estetik dünyası deyince aslında çok geniş bir alandan söz etmiş oluyoruz. Nereden başlasam bilmiyorum ama şu hemen karşınızda Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Osmanlı klasik mimarisinin son derece seçkin örneklerinden biri var. Selahattin Camii değil. Ama klasik mimarimizin bütün hususiyetlerini taşıyan bir külliye aslında. Osmanlı şehirciliğinin teşekkülünde o külliyelerin son derece önemli yeri var. Sadece külliye değil, bütün camilerin son derece önemli bir yeri vardır. Osmanlı mimarları aynı zamanda çok ciddi şehircilerdi. Yani şehrin nasıl teşekkür edeceğini, nasıl gelişeceğini, hangi istikametlerde gelişmesini kaydedeceğini çok iyi bilirler. Çok iyi noktalara külliyeler ve camiler inşa etmek suretiyle şehrin gelişme çizgisini belirlerlerdi. Son derece isabetle seçilmiş yerlerdir. Külliye kavramını biliyorsunuzdur, tahmin ediyorum. Merkezde cami olmak üzere o civarda yaşayacak, yani camiyi kullanacak olanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlardan oluşan bir komplekstir külliye. Yani caminin etrafında medrese vardır, mektep vardır, hamam vardır, imaret vardır, Sıbyan Mektebi vardır, aşhane vardır. O camiyi kullanacak insanlar o bölgeye yerleştikleri zaman o külliyenin kendileri için hazırladığı bütün imkanlardan istifade etmek suretiyle bir mahalle oluştururlar. Şimdi mimarlar Selahattin camilerinin ve diğerlerinin, yani vezirlerin, zenginlerin vesaire yaptıkları camiler ne kadar isabetli yerlerde seçilmiş, yani ne kadar planlıysa onun etrafındaki oluşum o kadar kendiliğindendir. Osmanlı şehirciliğinin estetiğini konuşurken bunu mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Yani insanlar bir irade tarafından geometrik olarak şekillendirilmiş bir şehir planına göre evlerini inşa etmezler. Yazılı olmayan bir kanun vardır. Son zamanlarda Gülruh Necipoğlu'nun Sinan Çağı adlı bir kitabı çıktı. O kitabı gördüyseniz o kitapta son derece önemli bir bahis vardır. Bahisin başlığı adep kuralları. Yani bir irade tarafından dayatılmayan fakat gelenekten gelen ölçüleri gelenek tarafından belirlenmiş. Özellikle toplumda herkesin birbirine karşı vazifelerini öne alan ve temel ahlaki kriterleri olan kurallar topluluğu vardır. Yani şu Sokullu Camii'nin civarına yerleşmek istiyorsunuz. Sokullu Camii'nin civarına yerleşmek istiyorsunuz. Bir ev yapacaksınız. Yaptığınız evin Sokullu Camii'nin abidevi karakterini gölgelememesi lazım. Bu bir adab kuralıdır. Aynı zamanda bir estetik kuraldır. Yani camiyle yarışmayacak. Veya civarda mesela saray varsa o sarayla yarışmayacak. Kendi evini yaparken haddini bileceksin. Komşunun evinin mahremiyetine tecavüz etmeyecek. Yani evinden baktığın zaman doğrudan doğruya komşunun günlük hayatını geçirdiği evin içine veya bahçesine bakmayacak. Ve komşunun evinin manzarasını engellemeyecek. Bunlar adep kurallarıdır. Tabii bu tür kurallar özellikle sivil konutların belli bir düzen içerisinde yan yana mesela yanaşık düzen vesaire gibi dizilmesini önleyen bir durumdu. Dolayısıyla yapacağınız ev diğer evlere göre onların mahremiyetini işgal etmeyecek, manzarasını kapatmayacak hangi konuma yapılması gerekiyorsa o konuma yapılıyordu. Tabii bu da çok dikkatli ve ustaca belirlenmiş mevkilere yapılmış abidevi yapıların etrafında irticali yani improvize bir şehir dokusunun ve estetiğinin oluşmasına yol açıyordu. Aynı zamanda son derece pitoresk manzaralar, yani baktığınız zaman resim gibi güzel görünen manzaralar ortaya çıkıyordu. Bir de Osmanlı şehir mimarisinde ahşabın tercih ediliyor olması bu estetiğin temel ilkelerinden birini veriyordu. Ahşap niye tercih edilmişti? Tabii çeşitli bölgelerde inşaat yapılırken tercih edilen malzemeler o bölgenin size verdiği imkanlarla alakalıdır biraz. Mesela bölgede orman yoksa daha ziyade taş varsa mecburen taşı kullanacaksınız. Ama bölge size ağaç konusunda bir zenginlik bahşediyorsa, bol malzemeniz varsa ahşabı tercih edersiniz ama ahşabı tercihin özellikle Osmanlı'nın Batı Anadolu, Orta Anadolu, Balkanlar bölgesinde ahşabı tercih edişinin ardında sadece ormanlık bölgesi olması yani ağacın bol olması değil, aynı zamanda dünya görüşü yatıyordu. Aynı zamanda bölgenin depremlere çok açık bölge olması yatıyordu. Yani sadece estetik kaygılar değil, aynı zamanda güvenlik kaygıları da rol oynuyordu bu tercihte. Yani birçok sebep bir araya gelerek Osmanlı şehir estetiğinde bir tercihin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra bilirsiniz 1509 yılında çok büyük bir deprem yaşadı. İstanbul'daki tarihi depremler korkunçtur. Çok büyük depremler yaşanmıştır. En son büyük depremi de 1999 yılında yaşadık. Belki hatırlayanlar vardır. Çok büyük depremler. Bu 1509 depremi dönemin kaynaklarında kıyameti suğra yani küçük kıyamet diye adlandırılır. Kârgir bina depremde kolay yıkılır. Ve yıkıldığı zaman zayiat çok fazla olur. Yani altında kaldığınız zaman kurtuluş imkanı hemen hemen yoktur. Ama ahşap konut kendine has konstrüksiyonu dolayısıyla depremde sallanır. Belki sıvalar dökülür, kerpiçler dökülür aradan filan ama yerli yerinde kalır. Yani son derece sağlam, depreme son derece dayanıklı yapılardır. Demek ki İstanbul'da İstanbul şehir estetiğini belirleyen unsurlardan birisi bölgenin deprem bölgesi olması. İnsanların güvenlik endişesiyle ahşabı tercih etmesi. Ama öte yandan dini inançlar dünyaya kazık kakıyor intibaını vermemek kaygısı. Bu yüzden öyle çok gösterişli, yüksek ve kârgir binalar yapanlara. Kur'an-ı Kerim'de İrem bağını yapan şeddat vardır ya, Tanrı'ya meydan okuyunca ilahi bir sayha şeddadı mahveder. Öyle muhteşem kuleler, binalar, bahçeler yaptırıyor ve Tanrı'ya meydan okuyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılır bu İrem bahçesinin hikayesi. O İrem bahçesini yaptıran şeddadın mağrurluğu gibi yeryüzünde özellikle sivil yapılarda çok son derece gösterişli yapılar, kârgir yapılar yapmak ayıplanırdı. Fani insanların oturacağı yapılar fani malzemeyle yapılmalı. Ebedi değerleri temsil eden, kamu yararına inşa edilen yapılar da Hintlilerin ebedi malzeme dedikleri taşla yapılmalıydı. Böylece camiler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, medreseler, mektepler vesaire yapılırken, aynen şu binada olduğu gibi, içinde bulunduğunuz binada olduğu gibi, karşınızdaki Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde olduğu gibi, kârgir kullanılarak son derece sanatkârhane inşa edilir. Çünkü Allah'ın evlerini yüceltme ve güzel yapma izni verilmiştir. Fakat evler son derece mütevazı olur. Hele dışarıdan baktığında asla gurur ve kibir ifadesi taşımayacaktır. Bununla beraber ahşap son derece plastik bir malzeme olduğu için, ona şekil vermek son derece kolay olduğu için ahşap da inanılmaz güzellikte ama son derece mütevazı binalar yapılmıştır. Biliyorsunuz genellikle iki kat yapılırdı. Birinci kat, Anadolu'da özellikle birinci kat kârgir olur. Ve penceresiz duvarlar yükselir. Orası mahremiyet sağlar. Yani insanların evinin içini göremezsiniz. O kârgir zeminin üzerine ahşap katlar ilave edilir. Eğer iki kat ilave ettiyseniz öyle binalara fevkani bina derlerdi. Ama o kârgir zeminin üzerine eski ustalar çıkmalarla vesaire o kadar estetik görünüşlü yapılar yaparlardı ki. Mesela düşünün, şahnişinler, yukarıda cihan nümalar, efendim pencerelerin ölçüleri vesaire, eli böğründeler, bazı binalarda minik minik her biri küçük bir köşk gibi kuş evleri vesaire. Bir de bunların böyle yan yana dizilmediğini, yolların az önce anlattığım adab kuralları çerçevesinde böyle yılan kavi devam ettiğini, bazı çıkmalı sokaklar olduğunu, baktığınız zaman dümdüz karşınızı görmediğinizi ilerlerken sürekli değişen manzaralarla karşı karşıya kaldığınızı düşünün. Yani öyle evler vardır ki, bazen de tabii arsa problemi vardır. Mülkiyet problemi. Bir süredir miras kalır. Bir arsa bölünür mesela. Küçücük bir arsa kalır. Çocuklardan birine. O arsaya bir ev yapacak. Az önce sözünü ettiğim o kârgir zemin, taş örülerek yapılan zemin kat var ya, öyle bir zemin kat arsanın yapısına göre inşa edilir. Onun üzerine çıkmalarla mimar, usta, kimse çıkmalarla adeta masal mimarisi gibi öyle bir ev kondurur ki baktığınız zaman bakmaya doyamazsınız. Bursa'da, Kütahya'da, Sivas'ta, şimdi Safranbolu'da, efendim Göynük'te, Divriye'de, Kemaliye'de filan gidip görün. Şehrin her köşesi ayrı bir manzaradır. Onun için ressamlar o eski Türk şehrinin estetiğine hayrandılar. Bakmasını bilenler, görmesini bilenler, o güzelliği keşfedebilenler, fark edebilenler, güzelliği ebedileştirmek için son zamanlarda, yani bu betonarmenin istilası başladığı dönemlerde o güzelliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını fark eder etmez böyle fırçalarına, fotoğraf makinelerine sarılmış ve şehrin güzelliklerini hiç değilse görüntü olarak ebedileştirmek için inanılmaz bir gayretin içine girmişlerdi. Mesela 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları, Türk resmi deyince akla gelen ilk isimlerden biri, derslerde hiç sözü adı geçti mi bilmiyorum, mesela Hoca Ali Rıza Bey'in resimleri, Hoca Ali Rıza Bey diye Google'dan giriniz, karşınıza yüzlerce resim çıkacak. Hoca Ali Rıza Bey özellikle Anadolu yakasının Üsküdar'dadır. Üsküdar bölgesinin ve Çamlıca'nın güzelliklerini kendisinden sonra gelecek nesillere aktarmak, bir zamanlar nasıl bir şehir dokusunun içinde, nasıl manzaraların içinde yaşadığımızı gelecek nesillerin de bilmesi için inanılmaz bir çabanın içerisine giriyor ve binlerce resim yapıyor. Yani İstanbul'un asıl şehir dokusu, eğer içinizde mesela Safranbolu'ya giden varsa ona benzer bir şehir dokusuydu. Her karesi başlı başına bir sulu boya resim güzelliğinde bir şehirdi. Evet, bu doku dediğim gibi mahalle yapısının da teşekkülünü sağlayan camiler etrafındaki irticali yapılaşmadan oluşuyordu. Şehrin estetiği sulu boya resim kadar güzeldi diyebiliriz. Tabii cami dediğiniz şey aslında sadece cami için değil bu. Mesela kiliseler için de, Budist mabetleri için de, Yahudi mabetleri, sinagoglar için de söylenebilir. Mabet, yani herkesin kullandığı, bir bakıma şehrin merkezi sayılabilecek yapılar, mabetler, aynı zamanda birer güzellik deposu olarak yaratılmış mekanlardı. Şu Sokullu Camii'nin içine girseniz, mesela Çinlilerle karşılaşırsınız. Değil mi? Duvarlara asılmış levhalarla karşılaşırsınız. Yere serilmiş nadide halılarla karşılaşırsınız. Müezzin Kur'an-ı Kerim'i neyle okur? İlahileri neyle okur? Duaları nasıl okur? Muski makamlarını kullanmak suretiyle okur. Yani cami sadece bir mimari eser değil, aynı zamanda bir güzel sanatlar sergisi gibi bir yapıdır. İçinde musiki de vardır, edebiyat da vardır. Mevlid-i Şerif okunuyor değil mi? Mevlid-i Şerif nedir? Edebiyattır. Çini sanatı vardır. Efendim tezyinat vardır. Minberdeki, efendim mihraptaki mesela ahşap işlemeler, kapılar, pencereler, demir işleme sanatından ahşap işleme sanatına kadar her şey o cami içinde toplanmıştır. Yani müthiş bir ahşap işleme sanatının müthiş bir örneği olan bir kapıdan girersiniz. Mesela duvarlarda mesela İznik veya Kütahya Çinileriyle karşılaşırsınız. Duvarda büyük hattatların levhalarıyla tanışırsınız. Sonra güzel sesli bir müezzinden ne bileyim Dilkeş Haveran makamında bir ezan dinlersiniz. Güzel bir güzel sesli bir imamın imametinde namaz kılarsınız. Yani camiye gittiğiniz zaman aslında Osmanlı estetik dünyasının neredeyse bütün unsurlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Tabii camiye girdiğiniz zaman karşınıza çıkmayan bir şey vardır. Mesela Ortodoks kiliselerindeki ikonlar, değil mi? İkonlara benzer resimler yoktur. Heykelcikler yoktur. Niye yoktur? Bu manada tasvirlerin bulunduğu mekanlarda namaz kılınmaz. O halde demek ki bir inanç sistemi toplumun sanat anlayışını belirliyor. Benim bunu anlatmamın sebebi bu yasağın üzerine zaman içerisinde bir estetiğin inşa edilmiş olmasıdır. Yani bazen 2 kere 2 4 eder ama 2 kere 2 5 eder postülası üzerine bile bir dünya inşa edilebilir. Anlatabiliyor muyum? Nasıl Hristiyan dünyası belli bir dönemden sonra, özellikle Rönesans'tan sonra doğrudan doğruya resim ve heykel. Dolayısıyla bu iki sanatın dayandığı Aristo estetiği üzerine, yani Mimes'e dayalı bir estetik inşa ettiyse Müslüman atalarımız, Müslümanlar da bu manada tasviri sakıncalı gören bir anlayışın üzerine bir estetik ve medeniyet inşa ettiler. Ama onun yerine başka bir sanat anlayışı teşekkür etti. Tabii bu insanların güzele meyli son derece fıtri bir meyildir. Bu fıtri temayülün bir şekilde hayata geçmesi, kendini bir şekilde dışa vurmaması düşünülemez. Kiliselerde boy veren resmin yerini ne tuttu bizim camilerde ve hayatımızda? hat sanatı tuttu. Resim küçülerek kitaplara girerken, dikkatinizi çekerim, minyatür diye bir sanatımız var değil mi? Küçülerek kitaplara girer ve bir kitap sanatı haline gelirken, yazı kitaplardan taşarak abidelerde abidevi, monumental bir ifade vasıtası haline geldi.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.